9. ayrım. Sayfa 71. Ağzında kötü bir tat vardı. Başının tepesi durgun, bulanık bir suyla doluydu sanki. O yana bu yana eğildiğinde kulağına doğru akan, beyninin derinliklerine sızarken gizli bir günah duygusu gibi hafifçe kıpırdanan, kokuşuk yoğun bir sıvı. Revan pencereden adalara doğru baktı. Güneşin göz kamaştırıcı parlaklığı altında erimiş gibi ama her zamanki güzelliği içindeydi görünüm. Denizden puslu bir buğu yayılıyor, dingin maviliği birkaç balıkçı teknesiyle kayıklar süsüyordu. Ne günler, ne geceler geçirmişlerdi bu görünüme bakarak. Konuklar ağırlamış, eğlenmiş, üzülmüş, sevinmişlerdi. Ne kadar çabuk geçti yıllar diye düşündü. Yaşadıklarımın hepsi bir günde yaşanmış gibi. Kovaları, çiçekleriyle gelip yolun karşı köşesine yerleşen çiçekçi kadını izledi bir süre. Rengarenk kasım patları, güller, ebruli karanfiller satıyordu. Birbirleriyle ilintisi yokmuş gibi görünen bir sürü an, imge belirdi gözünün önünde. Sıcak bir öğleüstü, Bostancı'da tren yolunun kıyısındaki bir mahalle muhtarlığı. Üzerine masa muşambası örtülmüş bir cesedin başına toplanmış insanlar. Berrak bir kadın sesinden istasyon kahvesine yayılan acıklı bir şarkı. Bluzunun üst düğme iliğine sokulmuş sarı bir papatya. Karanlık merdivenler, kalp çarpıntıları, bir kapı. Mavimsi bir ışık içinden yüzen bir oda, kirli bir yatak. Burada mı yaşıyorsun? Üstüne kapanmış bir beden, ateşli ama acemi öpücükler, aşırı nezaket, sabır. Dışarıda trenler makas değiştiriyorlar, gıcırtılar, eller. Armağan gelmeden çıkmalıyız, bakışlar. Bir çocuk ağlıyor uzaklarda, eller sıcak, esnek ve ince, fren sesi. Soluk mavi duvarlar, tavandan sarkan çıplak bir ampul. Balkon kapısından görünen bir çamaşır ipi, ipi asılı erkek çorapları, arzunun yararsızlığı, tuvalet musluğuna takılmış kırmızı bir hortumun ucunda sallanan duş, kokuşmuş bir havlu, gözler, boynun yana eğik, suçlu duruşu, heyecandan inen, tahta bir dolabın altında burunları kalkık ayakkabılar. Bir dahaki sefere daha güzel olacak revan. Camları zangırdatarak geçen bir belediye otobüsü, sonra yine merdivenler. Yine karanlık. Çiçekçi kadın yorgun güller satıyor kaldırımda. Hangi çiçeği seversin? Sarı gülleri. İlhan'ın Revan'ın ailesiyle tanışmak için evlerine geldiği günden kalma güller. Aa, ama neden kırmızı değil bunlar diye sormuştu Fikran damat adayına. Çünkü Revan sarı gülleri seviyor demişti İlhan. Ay hiç bilmiyordum. Alışılmamış bir şey. Sarı sarartır derler de demişti ablası gözlerini süzerek. İlhan bu sözleri yanıtlamaya değer bulmamıştı. Revan ise sıkılmıştı Fikran'ın o bilmiş halinden. Sonra İlhan'a bakışından, çay bardağını alırken kazayla eline dokunmasından, güllerden birini alıp saçına takarken cilvelenmesinden. İlhan sadece söze bir türlü girememiş, kemküm edip serlemiş, sonunda babası duruma egemen olarak sorguya çekmişti onu. Kimdi? Neciydi? Ne kadar kazanıyordu? Anası babası yok muydu? Amacı neydi? Kızlarını ne fedakarlıklarla büyütmüşlerdi, namusuyla da evlendireceklerdi. Annesi ezik ve sessiz, elleri kucağında oturmuş, gözlerini radyoya dikerek heyecanını gizlemeye çalışmıştı. Revan için ben de her şeyin en iyisini isterim demişti İlhan. Ama evlilik için acele etmeye gerek yok. Birbirimizi iyice tanıyalım. Ancak şu aralar işimi düzene sokmaya çalışıyorum. O zaman bir nişan yapar durumu resmileştirirsiniz delikanlı. Biz Revan'la karar vereceğiz efendim. Ertesi gün İlhan, Fikran'ı iğrenç bulduğunu söylemişti Revan'a. Aynen şöyle demişti. Ne tuhaf bir ablan var. Şaşırttı beni. Normal biri mi hasta mı pek anlayamadım. Beni ayartmaya çalışıyordu sanki. Fark etmedin mi? O at sıratıyla çok gülünçtü yani. Bir insanı fiziği yüzünden bu şekilde aşağılamak çirkin bir şey demişti Revan. O benim ablam. Evet biraz deli doldur ama senin daha hoşgörülü olmanı beklerdim. Bence manyak o. Hayır çok akıllıdır. Baban çok aceleci öyle değil mi? Bak canım ben öyle paldır küldür evlenemem tamam mı? Sen bilirsin nasıl istersen. Evlenme fikri senin de. Düşünelim dedim. Hemen yarın gidip evlenelim demedim, değil mi? Tartışmışlar, birbirlerine küsmüşlerdi. 15 gün boyunca Revan onur kırıklığı içinde ailesinin yüzünden terk edilmiş olduğunu düşünerek acı çekti. Aldatılmış insanlara özgü tasalı, dalgın ve inatçı bir yüze dolaştı. İlhan sadece santrale uğramaz, arayıp sorması olmuştu. Telefon bağladığında duyuyordu onun sesini. Ha, evet bağla. Daha sonra. Yok de. Ben onu ararım gibi komutlar verirken. Revan kaçağın ardından koşacak değildi. Aşk acısı, özlem de yoktu içinde. Yaptığı saygısızlıktan, kendisini düşürdüğü durumdan dolayı kızgındı İlhan'a yalnızca. Sonra bir gün onun şirketten ayrılmış olduğunu duydu. Neden bilinmez ama üstünden bir yük kalkmış gibi ferahladı. Demek onu sevmiyorum diye düşündü. Sevseydim çok kötü olurdum. Onunla bir kez yarım yamalak birlikte olmuşlardı ama sevişmekten pek zevk almamıştı. Fazla ağır ve yumuşaktı. Öyle ki Revan sevişmeye yoğunlaşamamıştı bir türlü. Deneyimi yoktu ama sezgisi vardı. Ayrıca daha ne olup bittiğini anlayamadan İlhan ilk öpüşmede boşalmış, sonra beceriksiz, sıkıntılı terler içinde bir şeyler yapmaya uğraşıp durmuştu. İyi ki de öyle olmuştu. Üzülecek, korkacak bir şey, herhangi bir kayıp yoktu ortada. Aşk, mutluluk, güzel gelecek, bunlar ancak laf olsun diye konuşulan şeylerdi. Ağızdan çıkan seslerdi. Bunu bile yapmamıştı üstelik İlhan. Sevdiğini bile söylememişti bir kere olsun. Bir ay kadar sonra öfküsü henüz yatışmamışken İlhan telefon etti. Aramaya zaman bulamadığını söylüyordu. Kız kardeşinin düğünü için kasabaya gitmiş, babasıyla bir süre kalmıştı. Bir şirkete ortak olmuştu. Çok çalışıyordu. Revan'ı üzmemiş olmayı diliyordu. İşlerini biraz olsun rayına oturttuktan sonra onu ziyarete gelecekti. Revan'ı soğuk konuşmayı unuttu ve tam bir yıl boyunca İlhan'ı görmedi. Beni terk etmesinin nedeni ailemi beğenmemesi ve benim sessiz, uysal, tertemiz, kendi halinde bir oluşumdu diye düşündü. Ama Beyoğlu'ndaki bir muhallebi salonunda yeniden karşılaştığımızda aynı nedenle benimle evlenebileceğine karar verdi. İşine yöneleceği, enerjiyi çalıp ayağına takılacak, onu iyi kötü temsil edecek, kafa tutmadan çocuklarına bakıp büyütecek, evini temiz tutacak, cinsel gereksinimini karşılayacak birini istiyordu. Zaman harcamadan, yorulmadan, kolayca yönetilebilecek bir kadın. O gün için ben de bu modele tıpatıp uyuyordum. Gelinliği yakası V biçimli açılmış, kısa kollu, etek boyu ayak bileklerini gösterecek uzunlukta ve bedenini hafifçe saran sade bir modeldi ve mat satenden yapılmıştı. Tepeye topladığı saçlarının çevresinden dolaşan kısa duvak omuzlarına kütül gölgeleri serpiyordu. Dizlerine kadar çıkan beyaz eldivenler giymişti ve elinde bir demet inci çiçeği vardı. Güzel bir gelin olmuştu. Şimdi yalnızca fotoğraflarda kalmış olan ve bugünkü Revan'la uzak yakın hiçbir ilişkisi olmayan bir gelin. Bir aptallık kanıtı gibi dikilmişti kendisinden daha çok hayranlık uyandıran kocasının yanında. Genç, iyi eğitim görmüş, geleceği parlak, yakışıklı ve hoş bir adam. Hem zarif, hem oturaklı, hem hırslı, hem şakacı, hem sevecen, hem yetkin. Dört dörtlük biri. Nikah şekerleri simli küçük tül kesecikler içinde sunulmuştu. İki badem, bir çikolata. Geri kalan her şey İlhan'ın planladığı gibi gelişmişti. Bir ev tutulmuş, gerektirdiği kadar eşya konulmuştu içine. İlhan tarafından. Düğün yok. Nikahta Revan'ın anne babası, Fikran, İlhan'ın kardeşleri var. Babaları birkaç ay önce ölmüş, Gülcan film yıldızları pozları içinde. Erkek tarafının mağrur anası rolünü oynuyor. Güzel, bilgiç ve 5 aylık hamile. Ya o aptal geri kalmış pis bıyık kocasına ne demeli? Armağan sessiz, sıkılmış, hoşnutsuz. Neyi beğenmiyorlar? Bertan coşkulu çocuk. Fotoğraflar çekiliyor, gülümseyin. Sonra yemek yeniyor otelin restoranında. Bir şişe şampanya patlatılıyor. 2 gece kalacaklar otelde. Balayı için zaman yok. Gerek de yok. Babası heyecanlı. Bir oğul kazandım diyor ayrılırken. Annesinin gözleri yaşlı. Fikran fuşya rengi takımı içinde çok mürküş. Herkes mutluluklar diliyor. Mutlu olmamak için hiçbir neden yok artık. Oda numaramız kaç? Meyve ve şarap. Otel yönetiminin yeni evlilere ikramı. Genç kocanın yaklaşımı dikkatli ve mesafeli. Aşıkmış gibi davranmıyor. Değil zaten. Tutku yok. Gerçekten var olup olmadığını anlamak istermiş gibi önce kulağına, burnuna dokunuyor karısının. Şakalaşmaya çalışıyormuş gibi küçük öpücükler konduruyor dudaklarına. Mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Yorgun olmalısın. Evet, biraz. Revan dümdüz yatıyor. Bacakları sımsıkı kapalı. Ne yapması gerektiğinin söylenmesini bekliyor. Ama İlhan onun uğruna nasıl geçeceğini bilmiyormuş ya da hiç cesareti yokmuş gibi oyalanıp duruyor. Çok yorgunlar. Uyumaya çalışmaları daha iyi olacak, öyle değil mi? Hiç aceleleri yok, öyle değil mi? Evet, öyle. Bu geceyi başka türlü mü düşünmüştüm? Hayır, bilmiyorum. Kısacık kucaklaşıyorlar ve büyük yatağın iki ucunda uyuyorlar. Sabaha yakın uykulu ama dostça kendine çekiyor İlhan onu. Geceliğini çıkarıyor. Öpüyor yüzünü, bedenini. Her şeyi şefkatli, sabırlı bir kararlılıkla ama hiç konuşmadan yapıyor. Yine de inatçı ve kışkırtıcı. Sonra biraz haz, biraz acı ve hafif bir hüzün. Tören bitiyor. İlhan'la ilk birkaç yıldan sonra giderek seyrekleşip yavanlaşan, kısa, yalın kat, alışılmış cinsel yakınlaşma anlarında bazen eski köhnelmiş bir merdivenden gıcırtılarla ağır ağır yukarı çıktığını ve birden aşağı yuvarlandığını görürdü Levan. Ya da buz gibi kaygan ama esnek bir yüzeyde kaya düşe bata çıka yürüdüğünü ve beklenmedik anda önüne çıkan duvara çarpıp cam bir heykel gibi paramparça olduğunu. Sonra yok olan kocasının düzensiz soluklarıyla baş başa kalıp da düzenli ve yasal sahip olunmuşluğun yarattığı o belli belirsiz huzur duygusuyla gerginlik dolu bir hoşnutsuzluk arasında gelip gitmeye başladığında adını koyamadığı bir eksiklikle olumlanmış olsa da aldatılmış, baştan savulmuş hissederdi kendini. Varlığının sınırsız bir isyan duygusuyla dolduğu ve ruhunun, bedeninin kirli ve karanlık köşelerini didikleyip açığa çıkarmak için üç noktada hayaller yarattığı anlardı bunlar. Ama soluğunu kesen görüntülerle dokunmuş o anlarda bile pervasız isteğinin gerçeğe dönüşmesinin önündeki engellerin farkında olurdu. Hayallerinin oburluğundan ve içindeki yıkım duygusunun gücünden ürküyordu çünkü. Bu yüzden belki de başka bir erkekle akıllı uslu ve gizlice korunan bir ilişki kurmak için bile gereken cesareti bulamamıştı kendinde. Bu eğlenceli olabilirdi ama kendisi olmak istediği kadının yalnızca gülünç ve acıklı bir kopyası olmaktan öteye gidemezdi. Sırtı şakakları zonkluyordu. Ayağa kalktı. Öne açılmış açık menekşe rengi saten sabahlığının içinde aynı tonda dantelli bir kilot vardı yalnızca. Kuşağını bağlarken hiç sevmedim onu aslında diye söylendi. Şimdi daha iyi tutkuyla sevemedim. İlk gecemizde sezmiştim bana yürekten bağlanmadığını ve hiçbir zaman bağlanmayacağını. O zaman söz de vermiştim kendime. Tutkusunu yansıtan bir zayıflık, sevgisini gösteren bir işaret olmadan ona teslim olmayacağıma dair. Bir an küçücük bir kuşku duyar gibi oldu, sözünü tutmuş olduğundan ama üstünde durmaya gerek yoktu artık. Her şey bitmişti ve geçmiş geçmişte kalmıştı. Şimdi yeniden o günlere dönmektense her şeyi göze almaya, her türlü acıyı çekmeye hazırdı. Yeter ki kefarede ödensin kendine yapılanların. Ödesin hakkını ve ne halt ederse etsin İlhan. Çok geçti. Hayır, henüz vakit vardı. Belki de yoktu. Yatak odasına geçip aceleyle giyinmeye koyuldu. Çantasını kontrol etti. Arabasının anahtarları, kredi kartları, cüzdanı, sigarası. Acımasız adam kredi kartlarını da iptal ettirmişti. Geçersiz gold kartlarla geçersiz biriydi artık. Revan Sezar. 27 yıldır bu adı taşıyordu ve baba adından öylesine uzaklaşmıştı ki hiçbir zaman dinç olmamış duyuyordu kendini. Sezer'i benimsemiş, sevmişti. Kartlarını çıkarıp yatağın üzerine fırlattı. Kartlar geçersiz de olsa hala Sezer'di ama öyle kalacaktı. İnşallah. Acıklı olan bu ad dışında kimliği olmamış olmasıydı. Uzun süre bir adamın adıyla birlikte onun geçmişine, geleceğine, kaderine, her şeyine sahip olduğunu sanmıştı. Ne yanılgı. Aynaya baktı. Kahroldu. Eski Revan'ın karikatürü duruyordu orada. Ne genç, ne de önemli ve varlıklı biriydi artık. Kalçaları genişleyip pörsümüş, beli kalınlaşmış, gözleri boşalmıştı. Gözleri de küçülmüştü. Sarkmış göz kapaklarının altından boş boş bakıyorlardı. Dişleri sararmış, diş etleri çekilmeye başlamıştı. Ya ağzının kıyısındaki kırışıklıklar, iyi kötü güldüğü günlerden kalan çizgiler. Yüzünde hınç ve üzüntüden başka duygu yoktu artık ve saçlarının boyası da gelmişti. Güzellik salonuna gitmeliyim hemen diye düşündü. Randevu alayım. Telefona yüründü. Bir an durdu. Bugün elde edebileceklerinin cilt bakımları, yosunlar, boyalar, masajlar, lazerler, dolgunlaştırıcı iğneler ve neyse nelerin önemi vardı ki? Yoktu. Hiçbir ona bir değer katamaz, gereksindiği içi zuru sağlayamazdı. Dışıyla birlikte içinde değiştirmeli, yüreğini havalandırıp onarmalıydı ki işe yarasın. 48 yaşındaydı daha. Yaşıtı olan starlar hala genç kız gibi dolaşıyorlardı ortalıkta. Demek ki gençlik, güzellik biliminin olanaklarından yararlanmakla birlikte kadınlığıyla barışmış olmasını gerektiriyordu. Her evlenen kadın bir takım badirelerden geçiyordu sonuçta. Ölümüne kendi ayaklarıyla gitmenin ne alemi vardı? Yaşamaya yeniden başlamalıydı var gücüyle. Kuşkusuz İlhan Sacit'in boşadığı, başından attığı eski karı olarak bir süre konuşulacaktı. Ama sonra başka birileri aynı duruma düşecek ve kendisi çabucak unutulacaktı. Acaba, evet acaba öyle mi olacaktı? Şu iş sorunsuz biterse tereyağından kıl çeker gibi demişti Fikran. Belki de kuşkusuz bir dul olarak daha uzun zaman konuşulacaktı. Bir an ürperdi. Bunun benimle ilgisi olmayacak dedi sonra. Bu iş Fikran'ın. Ve o da İlhan'ın sandığı kadar aptal değil. Tam tersine. Haydi Revan, yürekli ol kızım. Eğer yenilgiyi kabul edip sessizce tesbih böceği gibi kabuğuna çekilirse Bundan sonrasında hiç anne olamamış, kendi parasını kazanamamış, dili öğrenmemiş, içki içip dans ederek dağıtmamış. Yok, bunu birkaç kez yapmıştı. İlhan'ın önemsediği insanların arasında hem de kocasının başka erkek tanımamış, sevip aşık olmamış, kupkuru bir kadın olarak ölüp gidecekti. Şu o kadar sözü edilen, dünyanın merkezine oturtulan cinsel hazların kıyısından köşesinden olsun yaşamamış, hiç grup seks yapmamış, Güney Afrika ve Çin'i görmemiş, eski, yorgun bir kadın olarak donuk bir aydınlıkta bir an bunu gördü Revan. Hayır olamaz diye düşündü. Kesinlikle olmaz. Ne diye koyverdim ki kendimi böyle? Biraz cilalasınlar beni. Moralim düzelir hiç değilse. Saçlarını ateş kızılına boyatacaktı. Ne kızılı canım. O havalı son moda kıpkırmızı ya. Daire kapısını çekti. Üç ayrı kilidi de dikkatçe çifter çifter çevirdi. Merdivenleri telaşla indi. Yolun kıyısına park ettiği arabasına doğru yürürken bu 4 yıllık külüstürü ilk fırsata değiştirmeye karar verdi. Belki bir Alfa Romeo çift kapılı kuzgun siyahı. Cep telefonundan güzellik merkezini arayıp randevu aldı. Sümsük karı seni diye payladı kendini. Pes etmeyecekti. Para işi çözülür çözülmez yağlarını aldırmalı, yüzünü gerdirmeliydi. Ayak parmaklarını kırdırıp düzeltirenleri duymuştu. Evet, buna katlanmak gerekecekti. Sonra göğüslerini hafif silikon desteği de harika olurdu. Gözünü aç dedi. Karılar paraya kıyıp manken gibi oluyorlar. Allah kahretsin. Taş altında kurbağa gibi yaşadığın yıllar yılı. Belki genç bir sevgili de bulurdun kendine. Fikran bile becermişti bunu. Görmemiş herifi ama iyi düzüldüğü belliydi. Etekleri zil çalıyordu çünkü. Fikran bile dedi üstüne basarak. Buluyordu ben mi bulmayacağım? Bütün paralı eski karılar böyle yapıyordu. Kocadan aldıklarını jigololara yediriyorlardı. Parayla marayla. Önemi yoktu. Kayalıklara bindirmişse de gemi henüz batmamıştı ya. Motoru çalıştırdı. Kocasının bir tartışma sırasında söylediklerini anımsadı. Tek çaban beni de sıradanlaştırmak, zevklerimi ucuzlatmaya, hayatımı daraltmaya çalışmak oldu. O kadar tembeldin ki en kolayı buydu senin için. Hangi zevkler? Neden bahsediyorsun? O ucuz orospuları ben mi buldum sana? Hem o karı aramıza girmeden önce aklına bile gelmiyordu böyle şeyler. Konuşma. Ne ilgisi var? Aramızdaki en büyük engel her zaman sendin. Öyle mi diye söylendi Revan. Bendim demek ha? Peki ama bunun doğrulanması ya da yanlışlığın ortaya çıkması için gereken ve geçen zaman neden bu kadar uzun oldu? Pekala İlhan Sacit, ödeşeceğiz arkadaşım. Radyoyu açtı. Türkiye'nin öpüşme noktasında Madonna'dan kontağı çevirip gazı kökledi.